Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz. Ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.
Merhabalar, Bir Nevi Biyografi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölümün detaylarına geçmeden hemen belirteyim, podcast bölümlerine hazırlandığım kaynakları Wiser Medya'da paylaşmaya başladım. Eğer arzu ederseniz Wiser Medya'da beni takip ederek kürasyonlara detaylı bakabilirsiniz. Bu bölümde sarı basın veya sarı gazetecilik olarak anılan, dünya basın literatürüne de aynı anlamda geçmiş olan bir habercilik türünü ve tarihçesini ele alacağım. Sarı basın bir nevi magazin haberciliğiyle iç içe geçmiş bir kavram. Aralarında bir neden-sonuç ilişkisi var. Sarı basının ortaya çıkışı beraberinde magazin haberciliğini doğurdu diyebiliriz. Çoğu zaman da aynı anlamda kullanılıyorlar. Malumunuz basının modern dünyadaki rolü büyük. Özellikle 20. yüzyılda neredeyse tek kitle iletişim aracı basın olduğu için hemen her konuda belirleyici bir etkisi vardı. Tarihin kritik dönemlerinden olan ulus devletlerin kuruluşunda da sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim gibi çeşitli alanlarda basının önemli rolü var. Bizde de hep söylenir, gazete manşetleriyle iktidar değiştirilen günler gördü bu ülke diye. Evet, sarı basın kavramının sarı nitelemesini neden ve nasıl aldığı gibi sorulara geçmeden önce biraz magazin sözcüğü üzerinde duralım. Kökeni Arapça olan magazin sözcüğü içinde eşya depolanan yer anlamına geliyor. Mahzenin çoğulu olan mahazin sözcüğüyle. Fransızca'da ise dükkan anlamını taşıyan bu sözcük malumunuz içinde eşyanın satıldığı yer anlamını taşır. Magazinin İngilizce'deki karşılığı dergi. Bu anlamıyla ilk kullanımı 1731 yılında oluyor. Gentleman's Magazine dergisinin İngiltere'de yayınlanmasıyla birlikte. Fransa'da da 1833 yılında Le Magazine Pittoresque dergisi yayına başlıyor. Bizde ise magazin kavramı daha çok paparazzi gibi algılansa da insanın olduğu her alan, hayatı ilgilendiren her şey magazin haberinin konusu aslında. İşte yemek tarifleri, sağlık haberleri, gezi sayfaları, kültür, sanat, spor hepsi bu kapsama giriyor. Bir de haberin magazinleştirilerek verilmesi var ki bu bölümde esas ilgilendiğimiz konu biraz da bu. Şimdi ortada bilinen bir gerçek var. Magazin haberi bir gazetenin tirajında oldukça etkili. Elbette toplumun her kesimine hitap etmesi bunda önemli bir etken. Söz konusu habercilikte daha az metin yer alırken daha çok fotoğraf ve resim görürüz. Toplumda en düşük kültür seviyesine sahip okurun anlayacağı şekilde yazılan, büyük ve çarpıcı fotoğrafların yer aldığı bu habercilikte sansasyon yaratmak oldukça önemli. Zira sarı gazetecilikte temel amaç ilgi toplayıp tirajları yüksek tutmak. Haberin doğruluğundan ziyade ilgi çekip heyecan uyandırmasına odaklanıldığı için çok defa asparagas haberlere de çekinmeden yer verildiği görülür. Tabii bu tanımlamalar çerçevesinde magazin haberciliğinin %100 asparagas üzerine kurulu olduğunu iddia etmiyoruz elbette. Birazdan sarı basın kavramının çıkış noktasını anlatırken teyide muhtaç bilgilerin ne şekilde kullanılıp hangi sonuçlara yol açtığının birkaç örneğine de bakacağız. Yazar Ümit Kıvanç, Kesin Offside isimli kitabında magazinle ilgili şu saptamayı yapıyor. Magazin, dedikodunun merkezi olarak örgütlenmiş halidir. Ayırıcı özelliği, bu dedikodunun konu komşuyu değil, sıradan insana ulaşılmaz gözüken insanları ve çevreleri konu almasıdır. Magazin, toplumla aralarında hep belirli bir mesafe bulunan kimselerin yanına yaklaşma çabasıdır. Sahnedeki, beyaz perdedeki, ekrandaki kadını, adamı, onu ünlü yapan rolü dışında sahne kıyafetini çıkarmış haliyle tırnak içinde özel yaşantısında izleme merakını doyurmak üzere yürütülür.
Nişantaşı'ndaki bir kuyumcuda 15 dakika içinde 20 bin dolar harcayan ünlü şarkıcı hangisi? Biraz çekip
gelelim sarı basın teriminin tarihsel geçmişine. 7 Kasım 1895 yılında William Hearst, New York Morning Journal gazetesini satın alır ve gazetenin adını New York Journal olarak değiştirir. Takip eden dönemde William Hearst'un ezeli rakibi olacak olan Joseph Pulitzer ise 1883 yılında yılda 40 bin dolar zarar eden ve batmakta olan The New York World gazetesini 15 bin tirajla satın almıştır. Joseph Pulitzer gazetesinin tirajını artırabilmek için yeni yöntem arayışlarına girer. O güne kadar sadece metinlerin yer aldığı gazeteye çizim, fotoğraf ve renkli puntolar ekleyerek adeta yazılı basında bir devrim yapar. Ama asıl devrim Richard F. Outcault isimli karikatüristik gazetesine almakla başlayacaktır. O dönemin mizah dehası olarak bilinen Outcault, Pulitzer'in gazetesindeki köşesinde bir persona yaratır ve Huggins Holly ismiyle yayınlanan karikatürü çizmeye başlar. Çizdiği karikatür, kel, tek dişli, gettolarda yaşayan ve sarı entarili bir çocuğu imgeler. Sözcükler konuşma balonu yerine çocuğun sarı entarisi üzerinde bulunur. Outcault'ın kıvrak kalemiyle gecekondu yaşamına ayna tutan sarı çocuk, zenginle fakir arasındaki farklılıkları fakirin lehine cesurca ortaya koymuş, argo ve saldırgan kelimelerle çocuk olmanın da getirisiyle yarım yamalak ifade ederek gazetenin satışlarında patlamaya neden olmuştur. Söz konusu karikatür bir süre sonra Huggins Holly isminden sıyrılıp entarisinin renginden hareketle Sarı Çocuk ismiyle anılacaktır. Rakip gazetenin satışlarının düşmesine neden olan ve aynı zamanda Amerikan çizgi romanının ilk karakteri olan Sarı Çocuk sıkı bir rekabetin ana unsuru olacak. Takip eden süreçte rakip gazete sahibi Hearst, Sarı Çocuğun yaratıcısı olan karikatüriste reddedemeyeceği bir teklifte bulunur ve Outcault'u kendi gazetesi olan New York Journal'a transfer etmeyi başarır. Rakip gazeteye geçen Outcault, Sarı Çocuğu orada çizmeye başlayınca doğal olarak Pulitzer mahkemeye başvurur. İki gazete arasında gerçek anlamda Sarı Çocuk yüzünden bir savaş başlamıştır. Pulitzer telifini Hearst'e vermek istemez. Fakat mahkeme bu çizgi karakteri her iki gazetenin de kullanabileceği yönünde bir karar verir. Sonuçta telif Pulitzer'e aittir. Pulitzer yeni bir karikatüristle anlaşır ve Sarı Çocuğu ona çizdirmeye devam eder. Evet, artık New York her sabah iki sarı çocukla güne başlar. Sarı gazetecilik terimi ilk olarak New York Press dergisinin editörü Irwin Wertman tarafından ortaya atılır. O dönem Pulitzer ve Hearst'ün gazeteleri 2 sent karşılığında 8-10 sayfa baskı yaparken diğerleri en fazla 4 sayfa çıkıyordu. Hearst ve Pulitzer gazetelerinde sansasyonel dili öne çıkarıyorlar ve hatta ön sayfaya çıplak kadın resimleri koyarak popüler algı eğilimleri oluşturuyorlardı. Irwin Wertman bu tür sansasyon gazeteciliğini sarı basın olarak niteliyor ve sarı gazetecilik ismini koyuyor. İsrail'den Hindistan'a, Yunanistan'dan Nijerya'ya kadar enternasyonel olarak birbirinden bağımsız tüm ülkelerde bu gazetecilik türüne sarı basın deniliyor. New York Journal gazetesinin patronu Hearst, 1898 Mayıs ayı ortalarında kendi gazetesine sarı gazetecilik denmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek şöyle bir ilan yayınlıyor. Cennetteki güneş sarıdır. Amerikan gazeteciliği içinse New York Journal güneş gibi vazgeçilmezdir. Sansasyonel haberciliğin en çarpıcı birkaç örneğine birlikte bakalım. Küba'nın İspanyol sömürgesi olduğu yıllar. 19. yüzyılın sonunda Hearst'ün gazetesi olan New York Journal, Amerika'nın İspanya'ya müdahale etmesi için kamuoyu oluşturma gayretindedir. Gazete bir hayat kadınını kiralayarak Küba'ya gönderir. Kadın Küba'da fuhuş yaparken İspanyol yönetimi tarafından tutuklanır. Olaydan sonra Hearst'ün gazetesi şöyle bir manşet atar. Amerikalı rahibeye İspanyol askerleri tecavüz etti. Kadın salıverilip New York'a döndüğünde limanda görkemli bir törenle karşılanır. Söz konusu haberden sonra New York Journal'ın tirajında patlama olur. Diğer bir habere bakalım. Havana limanındaki bir Amerikan zırhlısı 15 Şubat 1898'de bir patlama sonucu batar. Geminin tamamen teknik bir arızadan dolayı batmasına rağmen Hearst'ün gazetesi patlamanın sorumlusunun İspanyollar olduğunu yazar. Hem de gazetenin ilk sayfasına patlama sırasında havaya uçan insanların resmini koyarak. 20 Nisan 1898'de Amerika İspanya'ya savaş açacaktır.
Dolmuşlardaki kısa mesafe tarifesine indi bindi diyoruz ama önce inip sonra binmiyoruz. Sen şimdi bunu düşün ama ne yesem diye düşünme. Burger King'de yepyeni enfes eti, barbekü sosu, cheddar peyniri ve cazip fiyatıyla herkesin favlayacağı fav burgeri ye gitsin. Hadi afiyetle.